Ayrım 2. İstanbul Rumlarından Yemek Tarifleri. Sula Bozis. Sayfa 19. 1. Ordu'nun 40 yıla yakın iaşe müteahhidi olan baban Nikola Efendi, herkesin sevip saydığı dost canlısı, konuksever bir insandı. Dostları arasında bon vivre ve gurme sayılırdı. Her şeyin en iyisini bilen, kılı kırk yaran, müşkül pesent, otoriter bir mizaca sahipti. Annem munis, sakin, sevecen, güleç, hiçbir zaman sesini yükseltmeyen, yorulmak nedir bilmeyen, çok düzenli, olağanüstü lezzetli yemekler pişiren bir ev hanımıydı. Evimiz, soframız her zaman kalabalıktı. Annem özel gün hazırlıkları için en az bir hafta ayırırdı. İşe önce kaymaklı beyaz çevirme tatlısının yapımıyla başlardı. Ateşte şerbet kıvamını bulunca ılımaya terk edilir, çevirme faslında ise devreye ben de giriverirdim. Havan elini anımsatan uzun saplı özel hazırlanmış ahşap tokmakla şerbeti hep aynı istikamette daire çizerek çevirirken ben de kaymaması için tencereyi sıkıca tutardım. Bir süre sonra şerbetin saydamlığı kaybolur, süt rengine dönen tatlı katılaşır, o vakit annem bir lüle kaymak ilave ederek eliyle iyice yoğurur, camdan kaselere koyardı. Bundan sonra kek ile tatlı ve tuzlu bisküvilerin hazırlığı başlar, bu noktada benim de yaşıma göre yardımım yadsınamazdı. Ardından sıra soğuk mezelerden yaprak ve lahana sarması, midye ile dalak dolması hazırlığına gelirdi. Bu en az 2 günlük iş demekti. Bendeniz burada izleyici rolündeydim. Dolmaların hazırlığı ciddi bir uğraştır. Gürültü, patırtı aklı karıştırır. Yanlış ya da eksik bir hareket, dolmayı dolmalıktan çıkarır ve evin hanımı ele güne rezil olur. Dolma çeşidine göre içine çok miktarda kuru soğan ile bol taze soğan, az pirinç, bol zeytinyağı, dereotu, tarçın, yenibahar, tuz, karabiber, şeker, limon, kuş üzümü ve çam fıstığı katılır. Ancak püf noktası, doğranmış soğanın önce çok az zeytinyağı ile kendi suyunda hafif ateşte 2-3 saat öldürülmesidir. Buna sivrasi denir. Dolma pişirildikten sonra en az 1 gün dinlendirilmeden servis edilmez. Diğer hazırlıklar sırasıyla şunlar olurdu. Tarama, Rus salatası, mayonezli levrek veya kefal, beyin salatası, patates köftesi, sigara ve muska börekleri ile esas yemek tabağını oluşturan kuzu budurulosu, tavuk veya dana rostosu ile kestaneli iç pilav veya garnitürlü tereyağlı sade pilav. Ana yemekleri annem hazırlar, ancak benim çocuk boyumla salataların hazırlanışında ciddi katkım olurdu. Rus salatasına katılan bütün malzemeyi minik küpler halinde doğramak, ev yapımı mayoneze ekledikten sonra servis tabağına boşaltıp üstünü mayonezle örtmek, maydanoz, salatalık turşusu, kapari, ince turp ve yumurta dilimleriyle süslemek benim görevimdi. Gelecekteki uzmanlık alanımı oluşturacak giysi tasarımcılığının ilk renk ve şekil deneyimleri öyle mi başladı? Kim bilir? Günümüz turizm okullarında talebelere verilen eğitimi bizler ilkokul yıllarında derslerden arta kalan zamanı yararlı değerlendirmek amacıyla evdeki yönlendirme ile öğrendik. Doğru ve özenli bir sofra nasıl kurulur, çatal, bıçak, bardak nasıl yerleştirilir, kolalı beyaz peçetelerin değişik katlama şekilleri vesaire. Doğum günleri veya annemin kabul günleri için ikram edilecek sigara ve muska börekleri, ançöz ezmeli, salatalık turşulu, jambonlu birkaç kanepe çeşidiyle birlikte spesiyalitemdi. Yalnızca bizim evde değil, bazı akraba evlerinde de bunları hazırlama işi bana verilirdi. Yılbaşının simgesi olan Vasilo Pita'nın yılbaşı pidesi, hazırlığı ve pişirilmesi her yıl evimizin en önemli uğraşlarındandı. Hamurun uzun süre yoğrulması kol gücü gerektirdiğinden bu işi genellikle babam üstlenirdi. Hazırlık öğlenden sonra başlardı. Bir yandan anason kaynatılıp süzülür, suyu ılık bekletilir, diğer yandan hamurun mayası hazırlanır, kabarması için bekletilir, ahşap teknede maya ve diğer malzeme ile hamurun yoğrulması saatlerce sürerdi. 5 ila 10 kilogram undan oluşan hamuru elle yoğurmak kolay mı? İstenilen kıvama gelince hamurun üstüne haç işareti çizilir, tertemiz beyaz bir masa örtüsü veya çarşaf örtülür, tekne 1-2 battaniyeye sarılıp sobanın yanında kabarmaya bırakılırdı. Kabarması takriben 5-6 saat sürer, hamurun fazla kabarıp ekşimemesi için tetikte durulurdu. Sabahın erken saatlerinde annem hamurdan büyük bir parça alıp bakır tepsiye yerleştirir, üstüne yeni yılın tarihini hamurdan rakamla yazar, üstüne çörek otuyla karışık susam ekledikten sonra çatalın ucuyla pidenin etrafını nakışlardı. Süslemek amacıyla bugün de yapılan bu nakış, paganlıktan kalan, kem gözlere şiş dileğinden çıkmıştır. Ancak zamanla nakışın çıkış noktası unutulmuş, dekoratif tarafı kalmıştır. Ayrıca hamurun içine madeni bir para konur, yılbaşı gecesi parayı bulan yeni yılın şanslısı sayılırdı. Akraba, dost ve komşulara yollanmak için daha küçük pideler hazırlanır, mahalle fırınından alınan büyük tepsilere dizilir, pişmesi için fırına gönderilir, pişen pideler temiz örtülere sarılıp hasır sepetlerde saklanırdı. Rumların oturduğu semtlerde fırınlardan taşan vasilopita kokuları sokaklara yayılır, gelip geçenlerin iştahını kabartırdı. Evimizde ve diğer akraba ve dost evlerinde Noel ve yılbaşı sofraları için gereken hazırlıklar günler öncesinden başlardı. Beyoğlu balık pazarı ile Galata ve Eminönü pazarları rengarenk, şenlikli bir görünüm kazanırdı. Çoğu karlı geçen Noel geceleri dini bir huşu ve tevekkül havasıyla kutlanırdı. Noel'den sonra ikinci önemli kutlama yılbaşı gecesiydi. Yılbaşı gecesi sofrası, Totrapezi Tis Calis Vradias, iyi gecenin sofrası, bütün yılın en şaşalı sofrasıydı. Zengin İstanbul mutfağına özgü, çeşitli, 40 çeşitten fazla, soğuk ve sıcak mezenin masada bulunması şarttı. Mezelerin bir bölümü Galata veya balık pazarı mezecilerinden alınırdı. Lakerda Chiros Licurinos. Odun ateşinde tüsünenip açık havada kurutulmuş küçük çekmecenin kefal balığı. Garata, aile reisinin balıkçıya kış hazırlığı olarak sipariş ettiği, bayram sofralarında sunulan tuzlanmış uskumru balığı filetosu. Garato kelimesi genç antik Yunan ve Romalıların sevilen salçası garos, garum. Likuame'nin İstanbul Rum mutfağındaki devamıdır. Tuzlu sardalye veya ançüez, sucuk, pastırma, Kapadokyalı ailelerin deyişiyle Anadolu jambonu, fümedil, sosis ve salam çeşitleri, beyaz peynir, kaşar peyniri, çeşitli turşular. Mezelerin diğer bir bölümü evde hazırlanırdı. Dalak dolması, lahana, uskumru ve midye dolmaları, tarama, beyin salatası, Rus salatası, mayonezli levrek, kırlangıç veya kefal balığı salatası, baklagillerden bol soğanlı ve tarçınlı barbunya yahnisi veya piyaz, ayrıca kasaba özel olarak ısmarlanan karabiber taneleriyle doldurulmuş, haşlanmış ve ince dilimler halinde sunulan kuzu budu rulosu yılbaşı sofrasından eksik olmazdı. Sıcak mezelere gelince, kızartma köfte, patates köftesi kızartılırken dağılmaması ev kadınının maharetini gösterirdi. Balık köftesi, muska böreği, ince kıyılmış soğan ve maydanozla tatlandırılmış Arnavut ciğeri, midye tava ve ona eşlik eden Aliada Scordalia Tarator, ekmek içi, sarımsak, çam fıstığı, badem veya ceviz ve zeytinyağı ile yapılan ve günümüze kadar ulaşan Bizans halk yemeği. Mezelerden sonra sofraya ana yemek gelirdi. Yılbaşı sofrasında kuru yemiş, nohut ve pirinç yeni yılın eve getireceği bereketi simgelediğinden ana yemeğe mutlaka konurdu. Pirinç, kestane, kuru üzümle doldurulmuş tavuk veya 20. yüzyılın başında yaygınlaşan hindi dolması, kuru erikli kuzu veya domuz, ayvalı kuzu, nohutlu pilav, yılbaşı sofrasının vazgeçilmez yemekleriydi. Rakı, şarap, bira, meze ve yemeklere eşlik ederdi. Yemek saatlerce sürer, şarkılar söylenir, dans edilirdi. Yemekten sonra şerbetli ev tatlıları, meyve, tatlı şarap ve likörle sunulurdu. Büyük bayram ziyafetleri, sabah saatlerinde içilen ev yapımı paça çorbasıyla noktalanırdı. Gece yarısı saat 12'ye yaklaşırken sofradan yemek artıkları toplanır, kuru yemişler, rengarenk jelatinlere sarılmış nuga şekerlemeleri, Kos helvasını andıran bu şekerleme çeşidi İstanbul'a Kefalonya adasından gelen bir alışkanlıktı ve yılın 12 ayını simgeleyen 12 mumla süslü vasilopita ile donanırdı. Saat 12'de mumlar yakılır, annem yeni yılın uğurlu ve bereketli olması için muslukları açar, evin eşiğinde nar kırar ve dış kapıya pirinç serperdi. Bu adetleri bugün halen evimde uygularım. Kapadokya kökenli ailelerden bazıları evin dört bir yanına bereketin yolunu kapayan kötü ruhların, Kalikançarosların büyüsünü bozmak için kuru yemiş atar, evdeki küçük çocukları büyük bir hasır sepete oturtup üzerlerine kuru yemiş serperlerdi. Yılbaşı pidesine adet olduğu gibi babam keserdi. İlk dilim Meryem Ana'nın, ikinci dilim Ayios Vasilios'un, Kayserili Aziz Vasilios Ortodoksların Noel babası sayılır. 1 Ocak onun ismine adanmıştır. Üçüncü dilim evindir. Sonraki dilimler büyükten küçüğe sırayla dağıtılırdı. Dilimin içindeki para kime düşerse yeni yılın talihlisi o sayılır. Ailedeki genç kızlar o gece düşlerinde ileride evlenecekleri genci görmek umuduyla yastık altına bir parça pide koyarlardı. Sonra şarkılar söylenir, dans edilir, tombala veya topaç oynanır, 30-40 kişilik akraba, dost meclisinin katıldığı evimizdeki yılbaşı şenlikleri sabaha kadar sürerdi. Yeni yılın ilk sabahı ailece Aziz Vasilios ayinini izlemek için ya Sirkeci'deki Ayios Terapon ayazmasına, bazı yıllar Eminönü Yemiş İskelesi'ndeki Ayios Vasilios'a, genelde Vefa'daki Meryem Ana ayazmasına gidilirdi. Ayazmadan alınan kutsanmış suyla yeni yılın bereketli geçmesi için hem iş yerleri hem evlerimiz kutsanırdı. Büyük kış yortuları Noel ve yılbaşı ile eşdeğer kutlanan 6 Ocak'taki Teofania yortusu, İsa'nın vaftizi yortusu ile biterdi. Göl, ırmak, deniz suyuyla kaynak sularının takdis edildiği varsayılan Teofania kutlamasında kilise ayininden sonra deniz kıyısındaki semtlerde 1955'teki 6-7 Eylül olaylarına kadar kesintisiz olarak haçın suya atılmasıyla suların takdis edilme töreni Boğaz ve Marmara'nın bütün kıyı köylerinde görkemli törenlerle kutlanırdı. 2000'li yıllardan başlayarak bu gelenek resmi mercilerin verdiği izinle Rum cemaati tarafından tekrar yaşatılmaya başlandı. Geleneğe göre Teofania günü ayinden sonra kiliseden alınan ayazma suyu konuşmadan sessizce eve getirilip dört bir yana serpilirdi. Halk inancına göre Dodekaimeron boyunca yeryüzüne çıkıp türlü muzipliklerle insanlara ve besinlere zarar veren yeraltı yaratıkları Kalikançaroslar suların kutsanmasından sonra yeraltına dönerler. Teofania ve Paskalya öncesi oruç günlerinde evlerimizde aşure pişirilirdi. Yılbaşından artan kuru yemiş, haşlanmış buğday, nar taneleri, şekerle yapılan aşurenin üstüne gül suyu serpilir ve servis edilirdi. Yerleşik düzene geçmiş ilkel toplumlardan günümüze dek, doğanın bereketini sağlamak ve şükran dileğiyle sunulan ürünlerin başında yer alan buğdayla yapılan aşureyi, Cebeli Tarık'tan İndus nehrine kadar uzanan coğrafyada, buğday yiyen bütün toplumlar özel günlerde hazırlar. Aramiler, İbraniler, Persler, Hindular, Araplar, Türkler, Ermeniler, Kürtler ve Rumların geleneğinde aşure mevcuttur. Aşure kelimesi İbranice'de aynı anlamı taşıyan aşuradan gelmektedir. Paskalya orucu öncesinde kutlanan Apokriya, karnaval, pazar günü başlayıp dördüncü pazar akşamı biter. Bu süre boyunca ziyarete gelen karnaval giysili akraba ve komşulara ev likörleri veya şarap eşliğinde ikram edilen cevizli kadayıf, yassı kadayıf veya ekmek kadayıfı, irmik helvası, svingi gibi şuruplu tatlılar ninelerimiz ve anneannelerimiz tarafından hazırlanırdı. Rum hayırsever dernekleri Apokriya süresince karnaval giysili kutlamalar tertip ederlerdi. Taksim Belediye Gazinosu'nda Zapyon Lisesi'ni bitirenler derneğinin yıllarca düzenlediği, talebelerin katıldığı kıyafet balosu okul yıllarımızın en şaşalı şenliğiydi. Kıyafetli talebelerin yanı sıra ortak bir konu etrafında kıyafet hazırlayan talebe grupları da özel ödül için yarışırdı. Katari Deftera, Temiz Pazartesi ile 48 günlük Sarakosti orucu Paskalya öncesi Büyük Cumartesi'ye kadar uzanan süre başlardı. Pazartesi sabahı ev hanımları evi, mutfağı ve mutfak kapılarını büyük özenle temizlerdi. Dini geleneği harfi harfine uygulamak isteyenler ilk 3 gün çarşamba akşamına kadar su ile peksimet yer ve kilisedeki ayine giderlerdi. Yaşlı İstanbulluların anılarında belirtildiği gibi 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Katari Deftera'nın bir diğer özelliği de Kurtuluş Meydanı'nda yaşanan çılgın eğlenceli ve oruç yiyecekli baklahorani idi. İstanbul'un değişik semtlerinden gelen maskaralar, mandolinler, gitarlar ve şarkılarla kurtuluşa varır, karnaval giysili grupların resmi geçidi caddeden başlayıp meydanda son bulurdu. Galata ve Pera'daki genel evlerde çalışan kadınlar da Venedik karnavalından esinlenmiş kıyafetlerle at üstünde Akarca yokuşundan çıkıp meydandaki panayıra katılırdı. Aileler halkın çılgın eğlencesini evlerinde perde arkasından izlerdi. 20. yüzyıl ortalarına kadar büyük oruç sırasında İstanbul'da poğaça ve börek satan seyyar satıcılar Hristiyan mahallelerinden geçmez, oruç yemeği sayılan Ermeni spesiyalitesi topiki, soğanlı, çam fıstıklı, kuru üzümlü ve tarçınlı nohut püresi satan seyyar satıcılar dolaşırdı. Evangelismos ve Vaion, yortu günlerinde eksik edilmeyen Scordalia Tarator ile birlikte mevsimlik balık, yeşil salata veya roka eşliğinde tuzlanmış bakalyaros veya kalkan balığı günümüze dek sofralarımızın baş yemeği ola gelmiştir. Sarakosti süresince ninelerimiz 48 gün boyunca oruç tutar, ailenin diğer fertleri ise büyük küçük demeden çarşamba ve cuma günleri sade suyla haşlanmış baklagil veya sebze yemekleri yerdi. Diğer günler zeytinyağıyla pişirilmiş bakliyat ve sebzeler, salamura, zeytin, dil, tarama midye çorbası, tahin çorbası, sirke ile tatlandırılmış haşlanmış salyangoz ve benzeri yenirdi. Paskalya yortusundan önceki hafta her gün kilisedeki ayinlere katılınır. Büyük Perşembe günü kırmızı yumurtalar boyanır. Büyük Cuma günü yenilen sade suyla haşlanmış mercimek Meryem Ana'nın gözyaşlarını simgeler. Koyu dindarlar zeytin bile yemezdi. Cuma akşamı kilisedeki ayinden sonra evlerde paskalya çöreklerinin yoğrulmasına başlanılırdı. Cumartesi evlerden, fırınlardan, pastanelerden etrafa mis gibi paskalya çöreği aroması yayılırdı. İlkbaharda ve çoğunlukla Nisan ayında kutlanan Paskalya Bayramı, İsa'nın ölümü yenip dirilişini simgeler ama Nisan ayı da ayrıca doğanın yeniden dirilişini, tabiatın bol ve bereketli ürün verişini simgeler. Yumurtaya gelince, insanın doğadan temin ettiği ilk değerli ürünlerdendir. Doğurganlık özelliği ve taşıdığı semboller geleneksel kültürler tarafından tartışmasız kabul edilir. Hristiyan geleneklerine göre Paskalya için boyanan kırmızı yumurta İsa'nın dirilişini simgeler. Hristiyan müminlerin Paskalya ayini sonrası oruçlarını bozmak için yedikleri ilk besin Christos Anesti, İsa dirildi diyerek tokuşturulan kırmızı yumurtadır. Cumartesi gecesi Paskalya ayininden sonra yenilen ilk yemek terbiyeli et suyu çorbasıyla başlardı. Paskalya çöreği, kırmızı yumurta, marul salatası ve peynirden oluşan kahvaltı tarzı sofra, uzun süre yağlı ve etli yemeklerden uzak kalan midelerin normal yemeklere sorunsuz geçmesi için gereklidir. Evimizde pazar sabahı kahvaltısı çok şenlikli geçerdi. Çay, kahve veya sütün yanında paskalya çöreği, kırmızı yumurta, yağ ve peynirin yanında ilkbahar kaşık tatlıları, yeşil incir, Arnavutköy çileği, gül yaprağıyla hazırlanmış kaşık tatlıları, renkleri ve aromalarıyla kahvaltının vazgeçilmezleri arasındaydı. Öğlen de paskalya sofrası özenle hazırlanır. Kolalı masa örtüsü ve peçeteler, bayram günlerinin servis takımı, sofranın ortasında vazodaki leylaklardan yayılan baş döndürücü aroma, tabiatın ilkbahar coşkusunu odaya taşır. Yemek yumurta tokuşturulmasıyla başlar. Bol dereotu, nane ve taze asma yapraklarıyla sarılmış ilkbahar sarması, zeytinyağlı enginar, marul, taze soğan, dereotu, dörde bölünmüş yumurta dilimiyle süslenmiş salata hiçbir sofradan eksik olmaz. Ana yemek fırında pişmiş ilkbahar mahsulü yuvarlak küçük taze patatesli kuzu bududur. İstanbul'da yüzyılların getirdiği kent adetlerinde hayvancılıkla geçinen dağlık bölgelerde yaşayan Ortodoksların yaygın bir eğlence biçimi olan kuzu çevirme geleneği yoktu. 1 Mayıs'larda akşamdan piknik için hazırlıklar yapılırdı. O zamanlar işçi bayramı tanımı bilinmezdi. Bahar bayramı sayılıp bin bir çiçekle bezenmiş adalara, boğaz sırtlarına, Ataköy veya Ömür, Bakırköy'de semt adı, civarındaki kırlara pikniğe gidilirdi. Kısa bir süre önce paskalya kutlandığı için yemek sepetinde kırmızı yumurtalar, paskalya çöreği, süt, ev yapımı poğaça ve börekler, bir de yer kilimi. Küçüklü büyüklü, teyzeli amcalı gruplar Mayıs'ı tutmaya gider, kırlarda uçurtmalar uçurulur, toplanan kır çiçekleriyle yapılan çelenkler dönüşte kapılara asılırdı. Mayıs sonlarında okullar kapanır, evlerde yaz hazırlıkları başlardı. Halılar ve yünlüler naftalinlenir, dolaplarda korunur, yazlık perdeler, döşemelik örtüler serilirdi. İstanbul'un değişik semtlerinden adalara ve boğaza, yaz mevsimini geçirmek için giden yazlıkçılar, kış evlerindeki eşyaları beyaz kılıflarla örterlerdi. Sayfiyedeki kendi evi olmayanlar, ki büyük çoğunluğu oluştururdu, her ilkbahar 4 ay için yeni bir ev kiralar, dolayısıyla yılda 2 kez sayfiyedeki ev ile kışlık ev arasında meşhur göç olayı yaşanırdı. Bir gün önceden gidecek eşya, kapkacak, buzdolabı, yatak yorgan vesaire denkler halinde hazırlanıp yazlık eve taşınırdı. Yazlık evde her şey 1-2 gün içinde yerli yerine yerleştirilirdi. Sabah evin erkeği İstanbul'daki işine gider, akşam yazlık evinde sofra sevdiği yemeklerle donanmış olurdu. Sabah çocuklar arkadaşlarını bulup oyuna dalarken, bir yorgunluk kahvesi içen, kendine çeki düzen vermeyi düşleyen yorgun ev hanımının isteği sıkça kursağında kalırdı. Çünkü İstanbul'dan temiz hava almaya gelen ilk akraba ve komşu kervanı köşede belirirdi. 60'lı yılların ortalarına kadar henüz her evin telefonu yoktu. 10-15 yıl sırada telefon bekleyen İstanbullular çoğunluktaydı. Dolayısıyla günübirlik ya da haftalık tatile gelen habersiz ziyaretçiler en geç sabah 9-9.30 arası teşrif ederlerdi. Gelen konuklar tatlısı tuzlusuyla birlikte sunulan kahveyi içip evdeki çocuklarla yüzmeye gider, evin hanımı yemeği hazırlayıp konuklar dönmeye yakın bir koşu onlara yetişir, vaftiz olur gibi suya dalıp çıkar ve misafirlerle eve dönerdi. Sırada öğle yemeği tantanası beklemektedir. Onu ikindi vakti ikramı izler. Akşam teras ya da bahçede kurulan sofra ise daha şenlikli hazırlanırdı. O yıllarda günümüzdeki gibi dışarıdan eve hazır yemek, pizza aldırma veya misafirleri devamlı dışarıda ağırlama geleneği yoktu. Sayfiyede ev hanımının, iyi aile kızlarının, misafir veya arkadaşlarıyla öğleden sonra tek gidebildikleri mekan yazlık pastane salonuydu. Genelde aile reisi de bunu sabahtan bilir, iş dönüşü onları pastaneden alır, ailece eve dönülürdü. İkinci ayrımın sonu sayfa 27.